Ayrım 22, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 221. Aradan geçen süre içinde Huey Tanit'i de kahin olarak yetiştirmişti. Kız henüz 20'sine gelmediği halde bu rolü pek güzel başarıyordu. Gerçi bulunduğu kehanetler hep Huey'un eseriydi, onun söyledikleriydi ama ne önemi var? Bu sayede Huey, Lannon'a eskisi gibi akıl hocalığı yapabiliyor, devlet işlerini yürütüyordu. Lannon da işin farkındaydı. Hatta zaman zaman kahine neler soracağını önceden çıtlatıyor, böylece Huey'un düşünüp hazırlanmasına fırsat veriyordu. Alışverişle uğraşanlar, tacirler de hep kahine danıştıklarından Huey onları da dilediği gibi yönetebiliyordu Tanit aracılığıyla. Lannon sık sık kahini ziyaret ediyor, mağarada Astarte'nin sessiz gülünün başında söylediği kehanetleri dinliyordu. Ama Huey ile arası açıktı, hiç konuşmuyor, hiç yüz vermiyor, bu da Huey'u kahrediyordu. Ne yapsa, ne etse boşunaydı. Yaş günlerinde, tahta çıkış günlerinde gönderdiği armağanlar geri geliyor, kralı övmek için yazdığı şiirler, şarkılar okunmuyordu. O da çağrılmadığı törenlerin, şölenlerin hikayesini ağzının suyu aka aka başkalarından dinlemek zorunda kalıyordu. Öte yandan Tanit'e de ulaşması, sahip olması olanaksızdı. Çünkü Tanit tanrıçaya adanmıştı, bir ölümlünün olamazdı. O gün Huey Tanit'i çocuklara Astarte ile Baal'in öyküsünü anlatması için çağırmıştı. Kızın ağzından sanki bal akıyordu. Çocuklar büyük bir zevkle dinlediler. Sonra Huey dadıları çağırdı. Aralarındaki o uzun boylu, asık suratlı kadın her nedense onun hep huzurunu kaçırıyordu. O kapkara gözlerinde anlayamadığı bir şeyler okunuyordu. Ona dedi ki, ''Selene, Timon'a söyle de bir fener alıp sizi saray kapısına kadar götürsün.'' Çocuklar gittikten sonra Tanit, Huey ve yaşlı rahibe Aina yemeği birlikte yediler. Huey onu Tanit'e eşlik etsin diye seçmişti ve bunun iki nedeni vardı. Bir kez kadıncağız yarı kör ve küt sağırdı. Tam Huey'un istediği bir refakatçiydi Tanit için. Yemek bitince Huey Tanit'i yukarıya dama çıkardı, hasırlara oturdular. Huey çalgısını çalmaya başladı. Çalarken bir yandan da tek düze bir sesle şarkı söyler gibi konuşuyor, konuşuyor. Tanit de yarı hipnotize edilmiş bir durumda onu içinden can kulağıyla dinliyordu. Huey ben Amon ne yapıp edip kralın hoşgörüsünü yeniden kazanmak zorundaydı. Bunun tek bir çaresi vardı. Timon'u ona armağan etmek, yanıldığını söylemek. Öyle de yaptı. Timon ile önceden konuşmuş, kralın onu tanrılara kurban etmeyeceğine dair güvence vermişti. Sonra verimli toprak bayramının son gününde herkes kral sarayında yiyip içip eğlenirken, Lannon da kafayı iyice bulmuşken ansızın huzura çıktı. Kölesini ona armağan verdi. Kral da bu eski dostunu kıramadı. Yeniden barıştılar. Lannon dedi ki, ''Öylesine çok zaman kaybettik ki, bu zamanı kazanmak için ilk iş ne yapacağız?''
''İçeceğiz efendimiz.''
''Peki sonra?''
''Sonra da avlanacağız.''
''Dediğin gibi olsun, çabuk avcılarımı çağırın, yarın fil avına çıkıyoruz.''
O akşam Huey da iyice sarhoş olmuştu. Evine dönerken yerde sızmış kalmış sarhoşları çiğnememeye gayret ediyordu. Hatta karanlıktan yararlanarak ulu orta sokakta sevişenler bile vardı. Ama peşine harman ile kukeletalı birinin takıldığını fark etmemişti bile. Tam kapısına vardığı zaman elini kılıcının kabzasından çekip de kapıyı açarken ardından gelen üzerine saldırdı. Neye uğradığını anlayamadan yumuşacık dudaklar dudaklarına yapıştı. Kadın göğüslerinin bacaklarının sıcaklığını duydu, uzandı yakalamaya çalıştı ama kadın elinden kaymış kaçmış gitmişti bile. Peşinden koştu, kadın Huey'un evine girdi, o da ardından. Kadın onun odasına girdi, yatağının başucunda durdu ama yüzü hep örtülüydü. Sonra eğilip yanan kandili söndürdü. Böyle uzun süre karanlıkta köşe kapmaca oynadılar. Kadın kaçtı, Huey kovaladı. Bir yandan da ikisi de çırılçıplak soyunmuşlardı. Sonunda kadın yakalandı, kurtuluş yoktu. Huey uyandığında büyük bir huzur, sonsuz bir mutluluk içindeydi. Dirseğine dayanarak doğruldu, yanı başında uyuyan kıza baktı. Çok güzel bir vücudu vardı. Teni açık zeytin rengindeydi. ama koluyla yüzünü örtmüştü. Huy onun kolunu yüzünden çekince soluğu kesilir gibi oldu. Dehşet içinde kaldı, büyük bir korkuya kapıldı. Kız gözlerini açtı, ona gülümsedi. Bal seni kutsasın kutsal babamız. Tanit, sendin demek. Ama bunu nasıl yaparsın? Tanrıçaya saygısızlık bu, büyük bir günah işledik. Ama size olan aşkımı bilmezlikten gelmek daha da büyük bir günah olurdu efendimiz. Doğaya karşı işlenmiş bir günah. Tanit şimdi yatağın içinde doğrulup oturmuş, onu öpüyor, öpüyor, hiç de vicdan azabı çekiyora benzemiyordu. İyi ama sen beni sevemezsin ki, nasıl olur bu? Neden sevemezmişim efendim? Ya kamburum, sırtımdaki kambur? Kamburunuzu da seviyorum, sizin bir parçanız olduğu için, sizin iyiliğinizin, akıllılığınızın bir parçası olduğu için. Bir an kıza baktı, sonra onu kucakladı, yüzünü saçlarına gömdü. Ah Tanit, ne yapacağız şimdi? Huy ben Amon tepeye çıkmış, şafağın sökmesini, tanrısını bekliyordu. Kral ve 6000 kişiyle fil avındaydılar. Verimli toprak bayramının üzerinden 2 hafta geçmişti. Ve bu 2 hafta süresince Huy hep düşünmüş durmuştu. Kutsal kitapları karıştırmış, rahiplerin ve rahibelerin görevlerini, tanrılarla ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemişti. Sonunda da yaptığı işin günah olmadığı sonucuna varmıştı. Şimdi ise tanrısına karşı kendisini savunmaya ve onun vereceği hükme boyun eğmeye gelmişti. Güneş doğdu. Huy önce onu karşılamak için şarkısını söyledi, sonra da durumunu açıkladı. Savunmasını, Baal ile eşi Astarte arasında geçerli olanların, onların yeryüzündeki temsilcileri arasında da geçerli olmasına dayandırıyordu. Sonunda dedi ki, ''Bununla birlikte Ulu Baal ve Ulu Astarte, belki de ben bu düşüncelerimde yanılıyorumdur, belki de günah işledim.'' Eğer öyleyse sizin gazabınız üzerime olsun ve ömür boyu kendime sizin hizmetinize adanmış olmama karşın ve beni yine de en ağır ceza ile cezalandırın. Şimdi filavına çıkıyorum. Kendimi tehlikelere atmaktan bir an bile geri durmayacağıma ant içerim. Eğer günah işlediğimse filler beni yere çalsın. Günahım yok ise canım kurtulsun. Rahibenizin yanına koynuna dönebileyim. Eğer canımı ve aşkımı bana bağışlarsanız ölünceye değin size hizmetten bir an bile geri durmayacağıma ve beni bağışladığınızı kimselere söylemeyeceğime ant içiyorum. Sizler ki sevdiniz, benim gibi seven birine de acıyın. Huy tepeden kendinden memnun indi. Tanrıları alabildiğine özgür bırakmıştı işte. Bugün rahatça onun canını alabilirlerdi. Zaten Huy kendisini Tanit'ten ancak ölümün uzaklaştırabileceğini de çok iyi biliyordu. Bu tattığı meyve öylesine nefisti ki bir daha asla vazgeçemezdi. Lanon seslendi. ''Huy, nerelerdesin? Haydi bakalım, güneş yükseliyor. Sürüler yaklaşıyormuş, gözcüler haber verdi.'' Kralın avcıları hazırdı. Mursil fil izi sürmekte usta olduğunu çoktan kanıtlamış olan boş iman çayi, bu arada Timon da oradaydı. Huy Lanon ile aynı file binecekti. Mursil Huy'a bir fil yayı uzattı. Bu ancak çok güçlü bir insanın kullanabileceği 1,5 metre uzunlukta ok atan ağır bir şeydi. Sonuna dek gerilip koy verilince oku 100 adım öteye atabiliyor ve ok da dibine dek filin derisine saplanabiliyordu. Göğüs kafesini geçip yüreğe saplanırsa, kocaman pes pembe ciğerleri delerse veya kulak deliğinden kocaman kafatasını yarıp beyni bulursa hayvan oracıkta ölürdü. Mursil dedi ki, ''Kutsal babamız, yayı mızrağa ye tuttuğunu bilirim. Bana gelince kocamış kollarım artık yayı geremez oldu. Okluklar dolu, okları da teker teker gözden geçirdim.'' Huy Lanon'un peşinden diz çökmüş filin yanına gitti. Filin sırtındaki üstü örtülü oturmalıkta 3 kişilik yer vardı. Okluklar ve mızraklar da dışına takılmıştı. Lanon bir mızrak seçti, sonra aşağıya avcılarına baktı. Hepsi de efendinin yanında yer almak, onuruna kavuşmak için can atıyorlardı. Lanon çayı çağırdı. Küçücük adam hemen file tırmandı. Yola çıktılar. 20 savaş fili tek sıra halinde ilerliyordu. Huy sordu, ne avlayacağız efendimiz? Yavru mu, fil dişi mi?
Önce yavru. Fil eğiticileri 5 ile 10 yaş arasında 2 düzine yavru istediler. Onları bu sabah yakalarız. Çünkü vadiden önce yavrulamış sürüler çıkar. Sonra fil dişi için avlanırız.
Bir korulukta pusu kurup uzun süre beklediler, yemek yediler. Sonra çayı fısıldadı.
Geliyorlar.
Gerçekten de ağaçların arasına önce yaşlı bir fil daldı. Kuşkulanmış olmalı ki havayı kokladı. Ama rüzgar arkadan estiği için insan kokusunu alamadı. Yürüdü. Arkasından öteki filler, en arkadan da yavrular dar boğazdan girdiler. Boyları tam erişkin filden hemen hemen iri bir domuza kadar değişiyordu. En küçükleri en yaramaz ve gürültücüleriydi. Analarının bacaklarının arasında bağırışarak koşuyorlardı. Hele bir tanesi pek sevimliydi. Yürüyen anasının memesini emmeye çalışıyordu. Sonunda annesi hortumuyla onu bir güzel pataklayınca yavru acı acı bağırdı. Kös kös anasının peşinden yürüdü. Şimdi bulundukları çukurluk fillerle dolmuştu. Çepeçevre savaş filleri sırtlarında silahlı adamlarla çöktükleri yerden kalktılar, ağır ağır sürüye yaklaştılar. Ama yavruların bağırıp çağırması onların yaklaştığını analara duyurmadı. Lanon yarı büyümüş bir yavrunun anasını seçip mızrağını fırlattı. Hayvanın tam ensesine saplanan mızrak kan fışkırttı, fil bağırarak yere yıkıldı. O anda öteki avcılar da silahlarını fırlattılar. Orman kaçmaya çabalayan zavallı fillerin tepinmeleriyle sarsıldı, inledi. Tanrılara verdiği söze karşın Huy yayını germedi. Sadece bu zavallı, çaresiz hayvanların böyle acımasızca öldürülmesine, dehşet içinde büyülenmişçesine seyirci kaldı. Her yanına oklar, mızraklar saplanmış yaşlı bir dişinin bir savaş filine saldırdığını, onu yere devirdiğini, üzerinden sapır sapır dökülen adamları çiğneyerek öldürdüğünü, sonra da kendisinin de gidip az ötede öldüğünü gördü. Yanlışlıkla isabet almış bir yavrunun böğründeki oku çıkarmaya çabalamasını ve dikenler derisine büsbütün battıkça acıyla bağırmasını seyretti. Başka bir yavrunun küçücük hortumuyla dürterek ölmüş anasını boşuna kaldırmaya uğraşmasını seyretti. Lanon heyecanla bağırıyor, mızraklarını enseye, sırt kemiğine müthiş bir isabetle fırlatıyordu. Sürüdeki analardan biri onlara yandan saldırdı. Lanon döndü, mızrağı fırlattı, mızrak filin tam gözünün altına saplandı. Hayvan acıyla bağırdı ama durmadı, koştu. Huy da çaresiz yayını gerdi. Fili ancak ölümün durdurabileceğini biliyordu. Tam can alıcı yerinden vurmak zorundaydı. Vurdu da tam ağzından. Hayvanın beynine saplanmıştı oku. Fil yüzü koyun kapaklandı kaldı. Tam 41 dişi fil öldürdüler. Bunlardan 30 tanesi yavruluydu. Ama fil eğiticileri yavrulardan 9'unun da anasız yaşayamayacak kadar küçük olduğuna karar verdikleri için bu zavallı küçüklerin de işi birer okla bitirildi. Ötekiler ise özel yetiştirilmiş sütline filler tarafından kuşatılıp analarının kanayan leşlerinden ayrıldı, götürüldüler. Öğleyin bu iş bitmiş, köleler fillerin ölüsünü parçalamaya, etleri tütsü ateşlerine taşımaya başlamışlardı bile. Şimdi meydan neredeyse güneşi karartacak kadar kalabalık bir akbaba sürüsüne kalmıştı. Lanon öğle yemeğini soylularıyla ve avcı başılarıyla yedi. Sıcak biber salçalı, ızgarada pişmiş taze fil ciğeri, yaban pirinci ve zeytinle doldurulmuş, haşlanmış fil yüreği, tabak tabak mısır çöreği ve tabii testi testi zenk şarabı. Tam avcılara göre bir şölen oldu. Lanon'un keyfi pek yerindeydi. Gülüyor, adamlarıyla şakalaşıyordu. Av heyecanını henüz üzerinden atamamıştı. Huy'un yanına vardığında onu kınadığını belirtmek istedi.
''Benim zavallı güneş kuşum, tüm av süresince yalnız bir tek ok attın.''
Tam Huy karşılık verecekti ki avcı başı Zadal söze karıştı.
''Kutsal babamız, acaba yay mı çok sert geldi, yoksa av mı çok vahşi göründü?''
Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Zadal bir pot kırdığının farkındaydı ama geç kalmıştı. Yanı başında bir soydu düşüncesini söyledi.
''İşim bitti senin.''
Zadal rahibin ününü ancak şimdi hatırlayabilmişti. Hiç kimsenin onun sırtıyla, boynuyla veya cesaretiyle alay edip de hayatta kaldığı şimdiye kadar görülmemiş, öyle söyleniyordu. Ama rahibin gülümsediğini görünce rahat bir soluk aldı. Huy diyordu ki, ''Sana şükürler olsun Ulu Baal, bana verdiğin sözü hatırlattın, çok da iyi ettin. Ava katılmadın, beni bağışla Ulu Baal, şimdi sözümü yerine getireceğim.'' Zadal zamansız sevinmişti çünkü Huy artık gülmüyordu. Gözlerini bu küstah avcının gözlerine dikti, sordu. Zadal, benimle birlikte fırtınanın kanatlarına biner uçar mısın? Zadal'ın benzi kirli sarı bir renk almıştı. Lennon araya girdi.
Buna izin veremem. Böyle bir şey için canını tehlikeye atmana göz yumamam. Benim için fazlasıyla değerlisin.
Ama efendimiz, bu bir onur sorunu. Bu adam bana korkak dedi.
Ama 50 yıldır kimse böyle avlanmadı ki.
50 yıl çok uzun bir zaman, öyle değil mi Zadal? Seninle ben bu geleneği yeniden canlandıracağız, fena mı? Zadal içinden söylediklerine 1000 kez pişmanlık duyuyordu. Nasıl olmuştu da şu kopasıca dilini tutamamıştı? Huydu, devam etti.
Yoksa bu oyun sana çok mu vahşi gelecek?
Zadal uzun bir süre sustu, reddedecek sanlar ama... ''Nasıl isterseniz kutsal babamız'' dedi. İşinin bittiğini kendisi de anlamıştı. Köleler filleşlerinden aldıkları kalın bağırsakları iki büyük sepete doldurdular. Huy ile Zadal çırılçıplak soyundu. Bu sarı fil gübresini gövdelerine sürmeye başladılar. O sırada Mursil de başka bir avcıyla tartışıyordu.
''Erişkin bir erkek filin bir savaş baltasıyla öldürülebileceğini gözümle görsem inanmam ben. İşte hoş olmayan bir intihar gibi geliyor bana.
İşte bu yüzden fırtınanın kanatlarına binip uçmak diyorlar ya. Fil gübresi insan kokusunu bastıracak kadar güçlü bir koku salıyordu. Avcıların tek korunma yolu buydu. Kendilerini belli etmeksizin kocaman hayvanlara yaklaşmanın da tek çaresiydi. Filin keskin koku alma duyusu başlıca savunma aracıdır. Çünkü görme duyusu pek iyi değildir. Üstelik uzağı da iyi göremez. Timon geldi. Huy'un sırtına gübre sürmesine yardım etti. Başvuracakları yöntemi çarçabuk kavramıştı usulca.
Yüce soylu, senin için korkuyorum dedi.
Haklısın, ben de öyle. Gübreyi bol sür, iyice yay Timon. Ölmektense pis pis kokmayı yeğlerim. Huy bulundukları düzlükten aşağıya vadiye uzanan ve dimdik inen fil yoluna baktı. Zigzaklar çizerek seyrek ormanın içinde ilerliyordu. Düzlükteki kan kokusunu almadan fil sürüsünü orada bastıracaklardı. Huy çevresine bakındı. Avcılar olan biteni iyi görebilmek için çevreye yayılmışlardı. Sonra Zadal ile göz göze geldi. Avcıbaşı tepeden tırnağa sarı fil gübresine bulanmıştı ve baltasının sapını sımsıkı kavramıştı. O karanlık gözlerde de, o kendini zorladığı dimdik duruşta da korku açık seçik okunmaktaydı. Dudakları titriyordu, Huy sordu.
''Hazır mısın avcıbaşı, haydi gel.''
Tam bayır aşağı inmeye davrandığı sırada Lanon önünü kesti.
''Vazgeç bu işten.'' O budala Zadal düşünmeden konuştu. Burada hiç kimse senin cesaretinden kuşkulanamaz Huy. Kendinden başka yiğitliğini kendi kendine kanıtlamaya çalışma boşuna. Güneş kuşum olmazsa yaşamın benim için ne tadı ne anlamı kalır ki. Unutma, ilk yara en tehlikelisidir. Düşerken üzerine düşmemesine çok dikkat et.
Lano'nun bu sözleri Huy'u da çok etkilemişti. Unutmam efendimiz.
Bu akşam benimle yemek yemeden önce bir güzel yıkanıp paklanmayı da unutma sakın.
Lanon gülümseyerek yana çekildi. O gün 2 kez küçük fil sürüleri önlerinden geçip yokuş yukarı ağaçların arasına daldılar. Ama ikisinde de Huy Zadal'a başını salladı. Geçmelerine engel olmadılar. Çünkü bunlar yavrulu analar veya henüz tam büyümemiş çok genç erkeklerdi. Akşam iniyordu. Huy'un içi rahatlar gibi oldu. Belki de tanrılar onun lehine bir karar vermişlerdi. Cesaretini sınamaktan vazgeçmişlerdi. Bir saat sonra güneş batacaktı. Huy ile Zadal ağaçlardan sarkan sarmaşıkları siper almış, yolun kıyıcığında sessiz sedasız oturuyorlardı. Vücutlarına sürdükleri gübre kurumuştu. Huy baltası kucağında oturuyor, karanlık basmadan başka sürü geçmemesi ve bu çılgınca serüvenden onuru kırılmadan kurtulabilmesi için dua ediyordu. Derken ta bayır aşağısından bir kıpırtı gördü, tüyleri diken diken oluverdi. Zadal da görmüş, taş kesilmişti. Beklediler, ansızın ağaçların arasından iki fil birden çıkıverdi. İki kocaman, büyük dişli, yaşlı erkek fil bayırı tırmanıyorlardı. Biraz huzursuz gibiydiler. Belki de vadideki avcılar tarafından yaralanmış olabilirlerdi. Huy fısıldadı. Bu ikisini alacağız, seç birini. Zadal bir an sustu. Tecrübeli gözüyle iki erkek fili inceledi. Önden giden erkek daha yaşlıydı. Tek dişi kalmış, o da tam dudağının oradan kırılmıştı. Arkadaşına oranla daha sıska, daha atik görünüşlüydü. Üstelik önden yürümesi de onun tecrübeli olduğunu, kırık dişi ise daha öfkeli olacağını gösteriyordu. Zadal hemen arkadaki benim dedi. Huy da bunu bekliyordu zaten. Şimdi ben geri çekiliyorum, aynı anda saldıracağız. İki fil onlara doğru yürüyordu. Öndeki fil Zadal'ın gizlendiği yeri geçip yürüdü. Huy ikisinin arasındaki mesafenin azaldığını görmüştü. Avcılardan biri zamanından önce saldıracak olursa öteki fil uyarılmış olacak ve tehlike bir kat artacaktı. Huy Zadal'a güvenemeyeceğini biliyordu. Adam elbette ki yalnızca ve yalnızca kendi çıkarını kollayacaktı. Böyle düşünürken baktı Zadal gizlendiği yerden çıkmış, ikinci filin ardından sessizce koşuyor. Huy'un fili ise daha 50 adım uzaktaydı ve tam ona doğru geliyordu. Zadal kendi filinin peşinden çok yakından koşuyordu. Sonra avcıbaşı baltasını kaldırdı, savurdu. Huy da dikkatini öndeki file yöneltti. Zadal'ın baltasının inmesiyle bir çığlık koptu. Huy'un fili koşmaya başladı. Tam üzerine doğru geldi, geldi, tüm görüş alanını kapladı. Dünya kadar kocaman bir hayvandı bu. Huy birkaç saniye zamanının olduğunu biliyordu, yoksa fil geçip gidecekti. Filin yanında koşmaya başladı. Koşarken filin arka bacağına baltasını indirdi. Fil sendeledi. Huy bağladına diye haykırdığı gibi baltasını savurdu. Öteki bacak da büküldü. Hayvan bir toz bulutu kaldırarak yüzü koyun kapaklandı. Sonra Huy da hayvan şaşkınlığından toparlanmaya zaman bulamadan vuracağı yeri aramaya başladı. Fil şimdi ön ayakları üzerinde doğrulmaya çabalıyordu. Arka bacaklarının tendonları kesilmişti, kalkamıyordu. Ama korkunç hortumunu oradan oraya savuruyor, tek dişiyle de yeri dövüyordu. Arkası Huy'a dönüktü, henüz kendisine saldırını görmemişti. Huy kırbaç gibi şaklayan hortumdan uzak durmaya gayret ederek koştu. Filin geniş sırtına tırmandı, diz çöküp baltasını kaldırdı. Düğüm düğüm sert kemiği, kırışık kupkuru deriden açık seçik belli oluyordu. Huy baltayı indirdi, kemiği geçip omuriliğin yumuşak sapsarı özüne saplandı. Hayvan bir çığlık attı, ölüm çırpınışları içinde can çekişerek yere yuvarlandı. Huy da filin sırtından atlayıp havayı döven tekmelerden, hortumdan uzağa kaçtı. Acı bir zafer duygusuna kaptırmıştı kendisini. Bitmişti işte. Fırtınanın kanatlarına binip uçmuş ve sağ kalabilmişti. Bu arada öteki filin vahşi çığlığını duydu, döndü baktı. Demek ki yanılıyordu. İş henüz bitmemişti. Tanrılar hala onu sınıyorlardı. Zadal başaramamıştı. İkinci vuruşu filin tendonuna isabet etmemiş, hayvan üç bacağı üzerinde kalmış, adamı büyük bir hızla kovalamaya başlamıştı. Zadal baltasını bir yana fırlatmış, bayır yukarı koşuyordu şimdi. Fil de arkasından koşarken öfkeyle bağırıyor ve ona giderek yaklaşıyordu. Huy tam atılacakken fil Zadal'ı yakaladı, hortumunu gövdesine sardı, havaya kaldırdı, sonra olanca gücüyle yere, kayaların üzerine çarptı. Bir ayağını onun sırtına dayadı, hortumuyla tıpkı bir çiftçinin piliç kesmesi gibi onun başını gövdesinden kopartıp bir yana fırlattı. Baş zıplaya zıplaya top gibi bayır aşağı yuvarlandı. Huy file doğru koştu. Fil diz çökmüş, hortumunu Zadal'ın göğsüne daldırıyordu şimdi. Zadal'ın gövdesini parçalamaya öylesine dalmıştı ki Huy ona kolayca arkadan yaklaşabildi. Akbabalı balta ıslık çaldı. Huy bu hayvanın da işini bitirmişti. 22. ayının sonu.
Sayfa 232.